Eyüp kitabının 18. bölümündeyiz ve burada Bildad'ın ikinci konuşması yer almaktadır. Bu şimdi Şualı Bildad'ın ikinci konuşmasıdır. Bu onun yalanlamasıdır. Katkıda bulunacağı hiçbir yeni şeyin olmayışı ilginçtir. Gelenekçi biri olduğunu hatırlayacaksınız. Boncuklar gibi ard arda dizdiği bir sürü atasözü ve özdeyiş bilir. Bunu burada da yine yapacaktır. Bir sürü nükteli ve hoş söz ve dinsel klişeler bilir. Bunlardan bazıları iyidir ama hiçbiri Eyüp'ün durumuna ışık tutmazlar. Hiçbiri Eyüp'e yardım etmezler. Şualı Bildad şöyle yanıt verdi. Ne zamana kadar söz tuzağınız sürecek? Anlayışlı olun da sonra konuşalım. Niçin hayvan yerine koyuluyoruz? Gözünüzde aptal sayılıyoruz. 18. bölümün ilk 3 ayeti. Çok açık bir şekilde tercüme edilirse Bildad, Eyüp, eğer susarsan konuşabiliriz. Konuşmayı bırakıp dinlemeye başlamalısın. Bizi dinlemen gerekirken hep sen konuşuyorsun diyor. Aslında hem Eyüp hem de arkadaşları konuşmayı bırakıp dinleyebilirlerdi. Ama bu sırada Tanrı'nın sesini duymaya hazır değillerdi. Tanrı Eyüp'ü sesini duymaya hazırlamaktadır ve sonra Eyüp kendisini dinleyecektir. Bildad, Eyüp'a neden kendilerini küçümsediğini ve onun gözünde kötü olduklarını soruyor. Yanıt bellidir. Kendilerinin Eyüp'a bakışları böyleydi. Bence bu noktada Eyüp'le arkadaşları arasında bir soğukluk olmasının nedeni budur. Sanıyorum ki bu tartışma boyunca birbirlerine yiyecekmiş gibi bakıyorlardı. Eyüp'ün arkadaşları olarak yanına gelen bu adamlar artık onun arkadaşları değiller. Sen kendini öfkenle paralıyorsun. Senin uğruna mı dünya terk edilecek? Kayalar yerini mi değiştirecek diyor 4. ayette. Bildad, Tanrı'nın evreni sana uygun olan biçimde yöneteceğini mi sanıyorsun diye soruyor. Hatırlarsanız Bildad bir gelenekçiydi ve her şey için geçmişi temel alıyordu. Geçmiş için geçerli olan her şeyin bugün için de yeterli olduğunu düşünüyordu. Kullandığı yöntem buydu. Eyüp, burada olup bitenleri anlayabilmemiz için bana bütün bunların anlamı hakkında hiçbir şey göstermeyecek misin? Bizi yetersiz görerek küçümsemenin ve Tanrı'nın hayatında yaptığı şeylere karşı öfkelenmenin seni içinde bulunduğun kötü durumdan kurtaracağını mı sanıyorsun? Evet, kötülerin ışığı sönecek, ateşlerinin alevi parlamayacaktır diyor 5. ayette. Bu çok doğru bir sözdür ama Eyüp'ün durumuna uymamaktadır. Çadırlarındaki ışık karanlığa dönecek, yanındaki kandili sönecektir. Adımlarının gücü zayıflayacak, kurduğu düzene kendi düşecektir. Çünkü kendi ayaklarıyla ağa atlıyor, ağın üzerine yürüyor diyor 6-8 ayetlerde. Eyüp, ağa yakalanmış bir balık gibisin ve bu bizim yapmış olduğumuz bir şeyden ötürü olmadı. Yani bunlar, senin başına gelenler bizim yüzümüzden olmadı. Bizler sözde sana yardım etmek için geldik ama sen bizi dinlemiyorsun. Bu durumdasın çünkü hayatında gizli bir günah var diyorlar. Yaptıklarınla bir tuzağın içine yürüdün. Ayakları onu ağa götürecek. Kendi ayağıyla tuzağa basacak. Topuğu kapana girecek. Tuzak onu kapayacak. Toprağa gizlenmiş bir ilmek, yoluna koyulmuş bir kapan bekliyor onu diyor. 8-10 ayetler arasında. Evet, fak tuzak demektir. Tuzağa yakalanacaksın diyor. Yemle oynaştığın için bir ayı gibi tuzağa düşeceksin. Eğer bu doğru olmasaydı yakalanmazdın. Yani bunlar doğru olmasaydı bu başına gelenler olmazdı diyor. Bildad'ın dindar bir şekilde konuştuğunu ve düşüncelerine bir geometri problemi gibi davrandığını görebiliyorsunuz. Önce bütün sağlamaları yapar. Sonra da sonuca gelirsiniz. O kadar. Ancak yaşam hiç de öyle değildir. İlk olarak yaşamda bazı yanlış tasımlarla başlamak kolaydır. Eğer tasımlar doğruysa doğru bir sonuca varabilirsiniz. Ama eğer tasımlar yanlışsa sonuçta yanlış olacaktır. A eşittir 10 ise ve siz onu A eşittir 15 yaparsanız, doğru yöntemleri kullansanız bile sorununuzun doğru yanıtına varamayacaksınız. Bu adamların hepsi de kendi formüllerinin kullanılmasını istiyorlar ama formüllerine yanlış tasımlarla başlamışlar. Bildat, Eyüp'ün bir tuzağa düştüğünü, bunun bedeninin kendisi olduğunu ve başka türlü olsaydı böyle olmayacağını bildiren katı bir şekilde konuşuyor. Bu sözlerin bir başka tercümesi de kendi ayakları onu ağa yolladı ve ağlara yürüyüp takıldı olurdu. Dehşet yıldıracak onu her yandan. Adımlarının ardınca onu kovalayacak. Gücünü kıtlık gemirecek, tökezleyince felaket yanında hazır bulunacak. Bedeninin örgenlerini yiyecek, örgenlerini ölümün ilk oğlu yutacak. Güvenli çadırından sökülecek, dehşet kralının önüne sürüklenecek. Çadırında ateş oturacak. Yurdunun üzerine kükürt saçılacak. Dipten kökleri kuruyacak, üstten dalları solacak. Yeryüzünde anısı yok olacak, ülkede adı silinecektir diyor 11-17 ayetler arasında Eyüp 18. bölümün. Hastalıkların kötü insanın bedenini yok edeceğini söylüyor. Tanrı'nın ateşi oturduğu yeri mahvedecek ve adını silecek. Ya da onun adı silinecek. Ailesi yok olacak. Ne oğlu ne de erkek torunu olacak. Terk edilmişliği gelecek nesilleri şaşırtacak. Bütün bunlar kötüler için doğrudur ama Eyüp için değildir. Bu söz mutlak bir şekilde doğru olduğu halde belirli bir duruma hiç uygun olmayabilir. Günümüzdeki sözde danışmanlıkların büyük bir kısmının tehlikeli olduğunu düşünmemin nedeni de bu. Birçok iyi Mesih inanlı psikolog olduğunu düşünüyorum. Bazılarını tanıyorum ve onları insanlara önerebilirim ama doğrusunu isterseniz birçok psikolog sık sık doğru olmayan tasımlara sahiptir. Ve bu nedenle insanlara danışmanlık edemezler. Etseler bile onlara yardım edemezler. Hatta onları yanlış yönlere yönlendirebilirler. Bu adamlar Eyüp'e danışmanlık etmeye çalışıyorlardı ama bunu yapamadılar. Bildat kötülerin yargılanacağını söylüyor. Kötüler silinecektir. Bu elbette doğrudur. Kötülük er geç sahibini bulacaktır. Zamanımızda Hitler, Stalin ve diğer diktatörlerin sonuna bakın. Hatta bu çağımızdaki diktatörlerin sonuna bakın. Yaşadıkları gibi öldüler. Bu söz doğru olduğu halde Eyüp hiçbir şekilde bu tür bir insan değildi. Işıktan karanlığa sürülecek, dünyadan kovulacak diyor 18. ayette. Bu kötüler hakkında mecazi bir konuşmadır ama yine söyleyeyim Eyüp'e uymamaktadır. Ne oğlu ne de torunu kalacak halkı arasında, yaşadığı yerde hayatta kimsesi kalmayacak. Batıdakiler onun kaderine şaşacak, doğudakileri dehşet saracak diyor 19-20. ayetlerde. Her adam oğullar, kızlar ve torunlar ister. Bu bir gurur ve tatmin kaynağıdır. Bazen kötülerin herkesten çok çocukları olur. Bu noktada Eyüp'ün bir tane bile çocuğu kalmamıştır. Hepsi ölmüşlerdir. Bildad'ın Eyüp'le bu şekilde konuşması aslında çok zalimce bir konuşmadır. Daha sonra Tanrı'nın bütün bunların acısını çıkarıp Eyüp'e daha çok çocuk vereceğini göreceğiz. 21. ayette evet kötü insanların yaşadığı yerin sonu işte böyledir. Tanrı'yı tanımayanların yeri budur diyor. Bildad'ın kötülerin tanımını yaptığını görüyoruz. Kötülerin konumunu ve sonunu bildiriyor. Eyüp'ü kötülerle aynı kefeye koyar ve yolun sonunda olduğunu söyler. Bu işler böyledir Eyüp ve tanımlar sana uyuyor der. Tabii ki insan duruma bakınca Eyüp'ün bu tanıma uyduğunu itiraf etmek zorundadır. Bu arkadaşlar Eyüp'ün başına gelenlerin başka bir nedenden ötürü gerçekleştiğine bir türlü inanamıyorlardı. Eyüp'ün kötü olduğuna ve gizli bir günahı gizlediğine inanıyorlardı ve çektiği acılar için başka herhangi bir nedeni kabul etmeyeceklerdi. Eyüp onları yanıtladığında, onlara cevap verdiğinde Tanrı'nın beni ağına düşürdüğünü ve bunu neden yaptığını açıklamadan bıraktığını anlamıyor musunuz? Bunun bir açıklaması olmalı ama sizin açıklamanız doğru olmayabilir diyor. Eyüp 19. bölüme geldiğimizde burada Eyüp'ün Bildad'a yanıt verdiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi Eyüp'ün yapmaya başladığı hata şu. Onların yanlış düşündüklerini biliyor ama onların hatalı olması onu haklı çıkarmıyor. Onun tutumu da hatalı. Zaman zaman üzerine ışık ışısa, ona ışık saçılsa da bu noktada yanlış bir tanrı kavramına sahip. Eyüp şöyle yanıt verdi. Ne zamana kadar beni üzeceksiniz, sözlerinizle ezeceksiniz. 19. bölümün 1 ve 2. ayetleri. Eğer bu bir futbol maçı gibi fiziksel bir mücadele olsaydı, antrenör karşı takım savunmamızı kırdı derdi. Eyüp'ün sözde arkadaşları savunusunu kırmaktaydılar. 10 kez oldu beni azarlıyorsunuz, bana saldırmaktan utanmıyor musunuz diyor Eyüp 19 ayet 3'te. Ne kadar çok konuştularsa Eyüp onlardan o kadar uzaklaşıp onlara yabancılaştı. Haklı değillerdi ama Eyüp de haklı değildi. Eyüp onlar haklı olmadığı için kendisinin haklı olacağını düşünmüştü. Eğer Eyüp'ün vicdanı ve yaşamı Tanrı'nın önünde açık olsaydı hangi konumu alması gerekirdi? Bir öneride bulunayım. Bence arkadaşlarına yanıt bile vermezdi. Ne yazık ki çoğumuz kendimizi savunmamız gerektiğini düşünürüz. Bana vaaz etme ve öğretme armağanını verdiği için Tanrı'ya teşekkür ediyorum ama sizinle dürüst olup şunu söyleyeceğim ki bu çok tehlikeli bir armağandır. Tanrı sözünü öğretmek ama doğru bir şekilde, hiç taviz vermeden, doğrulara doğru, yanlışlara yanlış demek gerçekten de tehlikeli bir armağandır. Çünkü sizi ateş edilip eleştirebileceğiniz bir konuma koymaktadır. Bazı insanlar zaman zaman bana neden kendini savunmuyorsun, kendini savunmak için neden bir kitapçık yazmıyorsun demişlerdir. Bunun yanıtı, bunu yapmaya gerek olmadığıdır. Zamanımı bu tür şeylere vermekten aslında uzak duruyorum. Zamanıma yazık diyorum. Birisinin söylediği gibi dostlarınız bir açıklama yapmanız gerekmediğini bilirler ve düşmanlarınız bir açıklama yapasınız da bunun yanıtı bunu yapmaya gerek olmadığıdır. Zamanımın bu tür şeylere gitmesini istemiyorum. Birisinin söylediği gibi dostlarınız bir açıklama yapmanız gerekmediğini bilirler ve düşmanlarınız bir açıklama yapsanız da buna inanmazlar. Zamanla durumların kendi kendilerini büyük ölçüde yanıtladıklarını öğrendim. Bu durumlarda insanların kendilerini savunmaları gerektiğini düşünmüyorum. Benim önerim Eyüp'ün arkadaşlarına hiç yanıt vermemesi gerektiğiydi. Tatlı bir teslimiyetle eğilmeliydi. Onların söylediklerini dinlemeli, sonra da onlara güle güle deyip kentin çıkış kapısına götürmeli ve orada onları yollamalıydı. Ama Eyüp kendini haklı çıkarmaya azimliydi. Zamanla durumların kendi kendilerini büyük ölçüde yanıtladıklarını öğrendim. Bu durumlardan insanların kendilerini savunmaları gerektiğini düşünmüyorum. Benim önerim Eyüp'ün arkadaşlarına hiç yanıt vermemesi gerektiğiydi. Tatlı bir teslimiyetle, alçak gönüllülükle eğilmeliydi. Onların söylediklerini dinlemeli, sonra da onlara güle güle deyip şehrin çıkış kapısını göstermeliydi. Ama Eyüp kendini haklı çıkarmaya azimliydi. Bence Eyüp sessiz bir konum almalı ve kendini savunmaya çalışmamalıydı. Onlara yabancılaşmıştı. Eğer sussaydı onlardan bu kadar çok aşağılayıcı söz işitmezdi. Belli ki bunu göremiyor. Gerçekten saptıysam bu benim suçum diyor 19. bölümün 4. ayetinde. Bendeki suçu benden başka kimse bilmez. Arkadaşları onun ne olduğunu söylemiyorlar. Ve kendisi de kendisinde bir suç varsa bunun bilincinde olmadığını ima ediyor. Birisi Rabbin bizleri kusursuz yaratmadığını, hatalarımıza karşı kör yaptığını söylemiştir. Bunun sorumlusunun Rab olduğunu düşünmediğim halde bu sözün büyük bir ihtimalle doğru olduğunu düşünüyorum. Bizler kusursuz değiliz ama çoğumuz hatalarımızı görmüyoruz. Eyüp hatalarının büyük bir kısmını görmeyen bir adam. Gerçekten kendinizi benden üstün görüyorsanız, utancımı bana karşı kullanıyorsanız, bilin ki Tanrı beni bu hale getirdi, ağıyla kuşattı diyor 5-6 ayetlerde. Bildad, Eyüp'ün bir ağın içine yürüdüğünü söylemiş ama Eyüp bunu yapanın Tanrı olduğunu ve Tanrı'nın bunun neden gerçekleştiği hakkında bir açıklamada bulunmadığını savunmuştur. Tanrı'nın bunu Eyüp'e açıklamadığı bir nedenden ötürü yapmış olması mümkün müdür? Tabii ama arkadaşları kendi açıklamalarının doğru açıklama olduğunda kararlıdırlar. Şimdi arkadaşlarına şöyle diyor Eyüp, işte zorbalık bu diye haykırıyorum ama yanıt yok. Yardım için bağırıyorum ama adalet yok. Yoluma set çekti, geçemiyorum, yollarımı karanlığa boğdu. Üzerimden onurumu soydu, başımdaki tacı kaldırdı. Her yandan yıktı beni, tükendim, umudumu bir ağaç gibi kökünden söktü. Eyüp 19:7-11 ayetler arası. Tanrı'nın kendisine çok sert davrandığını ve bunun bir açıklaması olması gerektiğini söylüyor Eyüp. Tanrı'nın amacı arkadaşlarının kendisine verdikleri açıklamadan farklı olmalı ama Eyüp o amacın ne olduğunu bilmediğini itiraf ediyor. Kardeşlerinin nasıl kendisini terk ettiklerini, tanıdıklarının kendisine yabancılaştıklarını, dostlarının kendisini unuttuklarını, evde yaşayan hizmetçilerin onu bir yabancı saydıklarını, çağırdığı zaman hizmetkarlarının gelmediğini ve karısının kendisine karşı bir yabancı olduğunu söylüyor. Ne acıklı bir durum. Küçük çocuklar bile onu küçümsemişlerdi. O kadar zayıftı ki derisi kemiğine yapışmıştı ve yalnız bir parça diş etim kaldı diyordu. Arkadaşlarından merhamet istiyor. Keşke şimdi sözlerim yazılsaydı. Kitaba geçseydi, demir kalemle, kurşunla sonsuza dek kalsın diye kayaya kazılsaydı diyor 23-24. Ayetlerde. Eyüp sözlerinin yazılıp bir kitaba konulmasını arzuluyor. En kötü düşmanının bunları yazmasına razı. Bunların bir kayaya kazınmalarını istiyor ki, bakın benim düşmanım benim hakkımda ne diyor ve onun bile beni övmesi gerekiyor diyebilsin. Siz en kötü düşmanınızın sizin yaşam öykünüzü yazmasını ister miydiniz? Ben benimkini en iyi arkadaşımın bile yazmasını istediğimden emin değilim. Biyografimin doğru olarak yazılı olduğu Tanrı'nın kitabında olması beni tatmin ediyor ve önemli olan da bu. Şimdi Eyüp büyük imanını dile getiriyor. Arkadaşları onu kırmaya çalışıyorlardı ki bu aslında şeytanın ince girişimiydi. Şeytan arkadaşları aracılığıyla Eyüp'ü Tanrı'nın önünde alçak gönüllü olmadığı, hala kendini savunmaya çalıştığı bir konuma getirmeyi başarmıştı. Ancak Eyüp henüz en dibi boylamamıştı. Bu arkadaşlar onu tamamen kıramamışlardı. Tanrı'ya karşı diri ve gerçek bir imanı var ve burada kutsal kitabın en büyük sözlerinden birini söylüyor. Ama önemli olan sözün büyük olması değil, bu sözlerin ölmek üzere olan hasta bir adam tarafından söylenmiş olmasıdır. Her şeyini kaybetmiştir ama her şeyini. Yüce Tanrı'nın disiplini altındadır ve kırbacı sırtında hissetmektedir. Ve hala, oysa ben kurtarıcımın yaşadığını biliyorum. Sonunda yeryüzüne dikilecektir. Derim yok olduktan sonra etim olmadan Tanrı'yı göreceğim ya da bu bedenimle Tanrı'yı göreceğim. Ben onu göreceğim kendi gözlerimle, başkası değil. Yüreğim sevinçten bayılmakta bağrımda diyor Eyüp 19. bölümün 25-27 ayetleri arasında. Eyüp bunları söyleyebilmektedir. Eyüp hastalanıp bütün sorunlarının şoku içindeyken ölmek istediğini söylemişti. Yok olmaktan söz etmiyordu. Kendisini sıkıntılarından kurtaracak olan ölümden söz ediyordu. Bence bu açık. Diriltileceğini biliyordu. bedeninde Tanrı'yı göreceğini biliyordu. Öldükten sonra kurtlar bedenini yok etse bile yine de bedeninde Tanrı'yı göreceğini biliyordu. Ölümden dirilmeye inanıyordu Eyüp. Dostlar, kardeşler, bizim bu bedenlerimiz toprağa döneceklerdir. Bundan kurtuluş yok. Mesih'te ölenlerin bedenleri uyutulacak ama ruh hemen anında Mesih'le birlikte olmaya gidecektir. Bu çok harika bir şeydir. Tekrar edeyim mi? Mesih'te ölenlerin bedenleri uyutulacak, toprağa gidecek ama ruh hemen anında Mesih'le birlikte olmaya gidecektir. İşte bu sevindirici bir durumdur. İşte bu harikadır. Eyüp bu büyük sözü söyledikten sonra yine dostlarına yakarıyor. Eğer sıkıntının kökü onda olduğu için onu kovalım diyorsanız kılıçtan korkmalısınız. Kılıç cezası öfkeli olur. O zaman adalet olduğunu göreceksiniz. Eyüp 19, 28, 29 ayetler. Bana söylemekte olduğunuz şeylerden ötürü Tanrı'nın yargısının üzerinize gelmesinden korkmuyor musunuz? Onların bütün suçlamalarına karşın Eyüp, değerli dostum, imanını korumuştur. Kurtarıcının gelmekte olduğuna ve kendisinin kurtarılmışlar arasında olduğuna inanıyor.